Ayrım 8. Türk Çocuk Edebiyatında Engellilik 1969-2009. Ayfer Gürdal Ünal. Sayfa 110. Engelli ve İç Dünyası. Çocuk ve Edebiyat isimli eserinde Sedat Sever, Rebecca Lukens ve Emir Özdemir'e atıfla edebiyat yapıtlarında yazarın karakterleri değişik yollardan geliştirebileceğini belirttikten sonra bir karakterin kişiliği hakkındaki ipuçlarını karakterin davranışı ve eylemleriyle, konuşmalarıyla, diğer karakterlerin yorumlarıyla, yazarın yorumlarıyla elde edebileceğimizi belirtir. Server adı geçen eser sayfa 95. Engelli karakterin iç dünyası, benlik algısı, hayalleri, umutları, incinmeleri, öfkeleri, kısaca kimliği hakkındaki en güvenilir bilgiyi bizzat engelli karakterin sözlerinden, iç konuşmalarından elde edileceği düşüncesiyle anlatılar değerlendirildiğinde, bu tez için incelenen 40 eserden yalnız 3'ünde anlatının engelli bir ben aracılığı tarafından anlatıldığı görülür. Bu bölüm aslında biraz da engellinin iç dünyasının nasıl anlatılmadığını anlatmaktadır. Engellinin iç dünyası incelenirken seçilen örnekler, iç dünya hakkında en az bilgi sunan örnekten en çok bilgi sunan örneğe doğru sıralanmıştır. Böylece engelli ben, anlatıcılı eserler bölümün sonunda detaylı olarak ele alınacaktır. Anlatıların bu kadar azında engelli bir ben anlatıcı kullanılması dikkat çekicidir. Genelde çocuk edebiyatında ben anlatıcı kullanımının ve otantik çocuk sesiyle yazılmış kitapların çağdaş çocuk yazını sahnesine hakim olduğunu bilerek Barbara Wall, The Narrator's Voice, Dilemma of Children's Fiction, Anlatıcının Sesi, Çocuklar için Kurmacanın İkilemi isimli incelemesinde de ortaya koymuştur. Barbara Wall, The Narrator's Voice, Dilemma of Children's Fiction, Palgrave Macmillan, New York, 1990, sayfa 249. Engelli karakter içeren anlatılar söz konusu olduğu zaman ortaya çıkan bu farklı durumun iki nedeni olabileceğini düşünüyorum. İlki, yazarların bir engellinin iç dünyasının nasıl olduğu konusunda yeterince deneyimli olmamaları, ikincisi ise engelli bir ben anlatıcı karakter ile engelsiz bir çocuk okurun özdeşim kurmakta güçlük çekebileceği endişesidir. Çocuk okurların büyük çoğunluğunun engelsiz olduğu düşünüldüğünde, yazarın engelli anlatıcı bir karakter seçmesi ve sınırlı bir bakış açısıyla anlatısını kurması, engelliyi kurmaca öznesi yapmak anlamına gelir. Kurmaca öznesi engellinin gözünden olayları, düşünce ve heyecanları paylaştığında, bu durum engelsiz çocuk okurda karakterle özdeşleşme güçlüğü yaratabilir. Nedeni ne olursa olsun, engelli karakterin iç dünyasına ulaşma güçlüğü, engelli karakterin dışarıdaki, kenardaki olarak konumlanmasına etki yapan bir durum olmuştur. Çünkü anlatıların bir bölümünde engelli karakter hakkında engeli dışında hiçbir insani bilgiye ulaşamayız. Bu saptamayı şöyle örneklendirebilirim. Hüseyin Ergül'ün Sakat Çocuk öyküsünde okul bahçesinde zorba çocukların dayağından kurtulan koltuk değnekli çocuk tek sözcük etmeden koltuk değneklerine dayanıp okulun bahçesini terk eder. Bu karakter hakkında adının İhsan olduğunu dışında hiçbir şey bilemeyiz. Anlatıcı, bu çocuk ne hissediyor dururken, hasta mı, sadist mi, zevk mi alıyor, diyelim bu öyle, ya ötekiler, neden engel olmuyorlar, haksızlığa dövülen bir çocuğun güçsüzlüğüne neden tepki göstermiyorlar, sayfa 15. diyerek öykünün eleştirel iletisini pekiştirse de engelli karakterin iç dünyasını bilemeyiz. Engelsiz olanın davranışını sorgulayan engellinin iç dünyasını merak bile etmez. Burada da engelli iç dünyasıyla sunulmamış bir alay nesnesi olarak bir kalıp tip olarak sunulmuştur. Bir diğer örneği Ayla Çınaroğlu'nun Terzi Masalı'nda görebiliriz. Tüm anlatılar içinde en çağdaş iletiye sahip olduğunu daha önce detaylı olarak açıkladığım Terzi Masalı'nda da engelli Zehra'nın iç dünyasına ait hiçbir bilgi sunulmamıştır. Zehra tekerlekli sandalyesinde neredeyse evin tüm işlerini gören, kendine yeten bir kız olarak betimlenmiştir. Ev işlerinden arta kalan zamanda pırtık parçalardan çok yaratıcı oyuncaklar yapan Zehra'nın yaratıcı, neşeli, çocuk ruhunu yitirmemiş bir kişi olduğunu çıkarabiliriz. Onun hakkında bildiklerimize masum yüzlü, içten ve ön yargısız bakışla bulduğunu da ekleyebiliriz. Halbuki aynı anlatıdaki kıskanç Firaz karakterinin iç dünyası çok daha detaylı betimlenmiştir. Bu anlatıda yazar için önemli olan ileti, yaratıcılığı en üst değer olarak konumlamaktır. Yaratıcılığı bir engellinin kendine mutlu ve bağımsız bir dünya kurup nice engelsizin gıpta etmesine neden olabileceğini anlatmak isteyen yazar, engellinin iç dünyasına değil de diğer karakter Firaz'a bu nedenle yoğunlaşmış olabilir ancak sonuç gözlemimizi pekiştirir. Anlatılarda engellinin iç dünyasına pek yer verilmemiştir. Anlatılarda engelli karakterin daha çok yardımcı karakter konumunda kurgulanmış olması da iç dünyaları hakkında az şey söylememize neden olmaktadır. Örnekle açıklamak gerekirse Dilek yazarın Sözsüz Sevgi isimli öyküsündeki Hasan karakteri iyi bir seçim olabilir. Bu öyküdeki ana karakter Barış isimli çocuktur. Yaz tatilini Fethiye'de yaşayan dedesinin yanında geçirecektir. Barış hakkında tüm bilgiler öykü boyunca okuyucuya sunulur. Annesinin avukat, babasının mimar olduğunu öğrendiğimiz Barış, yüzme sporunu seven, dersleri bitince kapalı havuza koşan bir 5. sınıf öğrencisidir. Zeytin isimli bir kedisi vardır. Öykü boyunca Barış'ın dedesiyle babaannesini de tanırız. Barış, sitedeki evlerden birinde yaşıtı bir çocuk görür. Onunla bir ilişki kurmak için çaba gösterir ancak çocuk hiç konuşmadan eve girince Barış çocuğun kendini beğenmiş olduğunu düşünür ve biraz üzülür. Bu arada 45 sayfalık öykünün 26. sayfasına geliriz ve diğer bir ifadeyle bu aşamaya kadar ana karakter hep engelsiz Barış'tır. Barış, yüzerken boğulmak üzere bir çocuk görür ve kurtarır. Bu çocuk arkadaşlık kurmaya çalıştığı çocuktur. Daha sonra Barış'ın evine kurtardığı çocuğun annesi gelir. Anne, hastanede yatmakta olan oğlu Hakan'dan bir de not getirmiştir. Notta Barış'a hem teşekkür hem de 4 gün sonraki doğum gününe davet vardır. Bu notta Hakan'ın iç dünyasına ilişkin bir ipucu buluruz. Seninle nasıl anlaşacağımı henüz bilmiyorum. Benden sıkılmanı istemem. Yardımına binlerce kez teşekkürler. Sayfa 31. Karşısındakini sıkmaktan endişe duyan hassas bir çocuk olarak düşündüğümüz Hakan'ın işitme engelli olduğunu doğum gününde anlarız. Hakan, doğum gününe davet ettiği Barış için evi süslemiş, kapıya hoş geldin Barış yazmış. Barış'a ne denli değer verdiğini kendince ifade etmiştir. Bir de kağıt uzatır, kağıtta yazanlardan Hakan'ın iç dünyasına ilişkin yeni bilgiler ediniriz. Seni ilk kez hamakta sallandığım gün beni izlerken gördüm. Yanıma gelip konuştuğunda benden sıkılacağını düşündüm, yanından uzaklaştım. Kumsalda kendime geldiğimde yine yanımdaydın. Bu mutlu günümde de beni yalnız bırakmadın. İşitme engelli olduğumu fark etmişsindir. Bu nedenle arkadaş olmamızı istemeyebilirsin. Sayfa 43. Bu noktaya kadar Hakan'ın fiziksel özelliklerini okula gidip gitmediğini bilmeyiz. Bundan sonra öykü iki çocuğun yazışarak anlaşması ve Barış'ın Hakan'ın işaret dilini öğrenmeye karar vermesiyle son bulur. Görüldüğü gibi yazılma nedeni Barış'ın değişimini engelli üstünden anlatmak olan bu öyküde engellinin iç dünyasına ilişkin tek ipucu onun da her çocuk gibi arkadaşlık etmek arzusunda olduğu ancak engelsiz bir kişiyi sıkabileceği korkusuyla belki de kendini tecrit eden bir ortamı kendinin yaratmasıdır. Görüldüğü gibi engelliyi yardımcı karakter konumunda kurgulayan yazarlar engellilerin iç dünyalarını kıyıda bırakıp daha çok engelsiz karaktere yoğunlaşmışlar. Engelsiz karakterin engeli hakkında ne duyduğu, ne düşündüğü önemli olmuş ve engelli duygusal durum olarak dışarıda bırakılmıştır. Bu gözlemi 2007'de yazılmış Sevginin Kuş Kanatları romanı aracılığıyla bir kez daha örneklendireyim. 171 sayfa olan bu romanda engelli karakter Dilek, romanın 98. sayfasında ortaya çıkar. Tavşanlarına niyet çektirerek yaşamını kazanan Bekir amca her zamanki yerinde olmayınca Gülce ve Gökçe isimli arkadaşlar sonra sonra Bekir amcanın evini bulurlar. Bekir amca üşütüp hastalanmıştır. Evde Bekir amcanın tekerlekli sandalyesiyle odaya giren zayıf, çelimsiz, incecik yüzlü, gözleri canlı ve ışıklı kızı Dilek'le tanışırlar. Dilek'le tanışan kızlar iç sesleriyle düşünmeye başlar. Eksikli biriyle söze nereden başlanırdı? Durumuna göre gere, nasılsın diye sorulur muydu? Güle şakalaşa konuşulur muydu? Sayfa 98. Dilek, onların içinden geçenleri gözlerinden, yüzünden okumuşçasına hatır sorarak sessizliği bozar. Kalıplaşmış hatır cümlelerinden sonra tanrısal anlatıcı devreye girip şu yorumu yapar. İyi miydi? Durumdan hoşnut muydu? Bunu yürekten mi söylüyordu yoksa söz olsun diye mi? Kim bilir? Sayfa 99. Tanrısal anlatıcının bu soruları okurun zihnine engellinin iç dünyasına ilişkin kuşku tohumları eker. Ancak eserde bu soruların yanıtları verilmez, Dileğin 6. sınıfa giden hep onur listesinde olan, kitap okumayı seven, arkadaşları tarafından hava güzel olduğunda gezdirilen ve onlarla iken kendini hiç eksikli hissetmeyen bir kız olduğu konuşmalardan anlaşılır. Anlatı bundan sonra Gülce'nin etrafında döner. Bekir amcayı ziyaretten eve dönerken yağmura yakalanan, ıslanan, ateşlenen Gülce'nin sayıklamaları aracılığıyla onun Dilek'le karşılaşmaktan ne kadar etkilendiğini anlarız. Daha sonra çocuklar sınıfça kendi aralarında organize olurlar ve Bekir amcanın evini ziyaret planlarlar. Her öğrenci bir kitap kurdu olan Dilek'i mutlu etmek için armağan bir kitap götürmeye karar verir. Sınıfın en yaramazı ve varlıklısı Caner ise Dilek'e bir bilgisayar armağan edeceğini belirtir. Tüm sınıf ziyaret ettikleri evde Dilek'le karşılaşınca durumunu bilmelerine rağmen yüzlerine bungunluk çöker. Sayfa 149. Bu tür betimlemeler okuru ister istemez engellilikle karşılaşmanın sıkıntı yaratacak bir durum olduğu konusunda şartlar. Dilek, bilgisayarı görünce çok sevinir. Bu okurun Dilek'le son karşılaşmasıdır. Yolda Caner'in şu sözleri Dilek hakkında okurun son okuduğu sözlerdir. Belki inanmayacaksınız ama Dilek'i görünce öyle üzüldüm ki her şeyi unuttum. Ne iyi ettik de geldik. Sayfa 163. Bir defa daha engelliyle karşılaşmanın üzülünecek bir durum olduğu iletisi okura verilmiştir. Dileğin iç dünyası üzerinde ise hiç durulmamıştır. Roman, esas olarak bir engelliye yardım faaliyetini konu eder. Burada niyet ne kadar iyi olsa da engelli karakter kurguyu ilerletmek için bir araç olarak kalmıştır. Engelli karakterlerin ikinci planda karakterler olarak gözükmesi, incelenen alıntıların önemli bir kısmında söz konusudur. Listelemekten kaçınmak için çocukluk limanıma sığınan foklar, Beyaz Evin Gizemi, İçimdeki Ses, İncili Kavak romanlarında da engelli yan karakterin duygu dünyası hakkında çok az şey anlatıldığını ve Sevginin Kuş Kanatlarında yaptığım analizin bu romanlar için de geçerli olduğunu belirtmekle yetineyim. Ben anlatıcılı romanlar dışında engelli karakterin duygu dünyasına kısıtlı olsa da ulaşabildiğimiz anlatılar, tanrısal anlatıcının engelsiz bir karaktere odaklanıp diyaloglar yoluyla engelli hakkında bilgi sunduğu ya da kimi zaman bu bilgileri okurun satır aralarından çıkartmak zorunda olduğu anlatılar veya tanrısal anlatıcının engelli karaktere odaklanarak anlatıyı sürdürdüğü romanlardır. İlkine örnek olarak Kemalettin Tuğcu'nun Karanlıkta Bir Çocuk romanını alalım. Bu romanda olaylar ana karakter Nesrin'in gözünden anlatılır. Nesrin'in annesi ölmüş, 11 yaşında üvey annesince istenmediği için babası tarafından bir ailenin yanına evlatlık verilmiştir. Evlatlık verildiği evin 10 yaşında çiçek hastalığı nedeniyle kör olan Volkan isimli bir oğlu vardır. Nesrin'in Volkan'a arkadaş, can yoldaşı olmasını uman aile bir fırsatını bulup bu kararlarından oğullarını haberdar edeceklerdir. Volkan evde yabancı kimseyi istemediğinden bu açıklamayı alıştıra alıştıra yapmayı planlarlar. Karakterle doğrudan karşılaşmadan önce Volkan'ın bazen haykırarak, ağlayarak kendisini bu karanlıktan kurtarmalarını istediğini öğreniriz. Nesrin ve Volkan'ın ilk karşılaşması yemekte olur. Yemekte tanımadığı birinin varlığından şüphelenen Volkan, orada kimin olduğunu sorar. Volkan'ın bu sorusuna annesi evde olmasına alışılmış olan Fatma Hanım diye yanıt verince, Volkan bir sinir krizi geçirir. Gözlerim görmüyor diye bana niye yalan söylüyorsunuz? Sizde hiç acıma yok mu? Ben biliyorum, birisi su getirdi. Ben kimseye inanmıyorum artık. Hepiniz hain, hepiniz vicdansız insanlarsınız. Sayfa 15. Bu sözlerden sonra elleriyle masanın üstünde ne varsa süpürüp yere saçan Volkan'ı ilk karşılaşmada geçirdiği bu sinir krizi içinde tanırız. Görmese dahi ayak sesinden yabancı bir insan olduğunu algılayacak denli duyarlı, kendisine yalan söylenmesine şiddete varan bir tepki gösteren, biraz da sinirli bir karakterle karşılaştığımıza dair bir ilk izlenim ediniriz. Volkan'la Nesrin'in ikinci karşılaşması, Volkan'la annesinin düşmesi sırasında olur. Nesrin de tüm ev halkı gibi düşünmeden yardıma koşunca, Volkan evin içinde bir yabancı olduğunu kesin olarak anlar ama Nesrin'i reddetmez. Bundan sonra kendi başına bir şey yapamaz hale getirilmiş Volkan'ın Nesrin'in yol göstermesiyle bağımsızlaşma çabaları başlar. Bu bağımsızlaşma çabalarının Volkan'ın ruhunda yarattığı izleri de yine her yeri kolaylıkla belleyip aklında tutuyor. Kendi kendisine bahçeye inerse veya gidip bir yerden su içerse buna çok seviniyordu. diyen Nesrin'in gözünden onun anlattıklarıyla öğreniriz. Sayfa 20. Volkan gördüğü bir rüyayı Nesrin'le paylaşınca doğrudan iç dünyasına yaklaşırız. Nesrin, rüyamda her şeyi gördüm ama her şeyi, bulutları, çiçekleri, bahçeyi, ağaçları, hepsini gördüm. Ağaçtan erik kopardım, kocaman morarmış bir bardak eriği. Yürüyordum, koşuyordum Nesrin. Nesrin, ben artık hiçbir şeyi göremiyorum. Keşke ölseydim. Sayfa 21-22. Bunları söyledikten sonra ağlamaya başlayan Volkan'ı, Nesrin, zengin bir ailenin çocuğu olduğunu, hayatını kazanmak zorunda kalmadığını ve fiziksel dünyanın yanı sıra bir de ruh dünyası olduğunu söyleyerek teselli eder. Volkan, Nesrin'in yol göstermesiyle artık her şeyini kendi yapmaktadır. Okullar açılınca Nesrin okula başlar ancak her akşam eve dönünce Volkan'a okulda yaptıklarını anlatır. Ödevlerini okur. 15 yaşına gelince Nesrin ortaokulu bitirirken Volkan da dışarıdan sınavlarla ortaokulu bitirir. Liseye başlarlar. Artık her ihtiyacını kendi karşılayabilen Volkan da liseye gider. Burada iki gencin arası Safinaz isimli bir kız nedeniyle açılır. Nesrin teyzesiyle eniştesinin yanına taşınır, orada kalmaya başlar. İki gencin arasının açılma nedeni Safinaz'ın Volkan'a gerçek olmayan bir bilgiyi gerçekmiş gibi anlatmasıdır. Safinaz, Volkan'a Nesrin'in ne zamana kadar kör bir adama dadılık edeceğim, yoksa o körle evleneceğimi mi sandın dediğini aktarmıştır. Sayfa 55. Bu yalan sözler üzerine iki gencin arasına soğukluk girmiştir. Nesrin tüm bunları bir alt sınıfta okuyan Mürşide isimli bir kızdan öğrenir. Nesrin okulda Volkan'ın yanına gider ve yüzleşir. Bu yüzleşmede genç kız, Volkan'a hesap sorar ve Safinaz'ın yalanını irdelemeye davet eder. Bir insanın gözlerinin görmesi veya görmemesi onun kıymetini değiştiremez Volkan. Biz seninle iki arkadaştık. Ortak birçok yanımız vardı. Birbirimizi çok iyi anlamıştık. Aramızda evlenmeye dair bir konuşma geçti mi ki ben seni gözlerinin görmemesi yüzünden istemeyeyim? Sayfa 56. Volkan'ın bu soruya yanıtı, okura genç çocuğun iç dünyasında olanlara ilişkin ipucu sunar. Volkan içini çekerek, "Benim kişiliğim ne demek? Kör bir erkek," der. Sayfa 56. Burada bizzat Volkan'ın toptancı bir tavırla engeline tüm kişilik özelliklerinin önüne geçirdiğini, kendini algılayışına engeli kendinin yarattığını fark ederiz. Nesrin bu algıyla mücadele eder ve susan, hareketsiz kalan, kendisinden söz edilmeyen her insanın bir hiç olabileceğini, Volkan'ın ise üstün zekası, azmi ve duygusallığıyla tüm okulun ilgisini üstünde topladığını anlatır. Volkan o konuşmanın ardından Nesrin'in yanından ayrılırken, "Beni bağışla Nesrin, ben kör bir arkadaşım," der. Sayfa 57. Anlatı ilerledikçe Safinaz'ın hırsız olduğu anlaşılır. Safinaz, Volkan'ın evini soyarak kaçar. Volkan olanlardan çok üzgündür. "Hislerini biliyorum. Annem babam gibi Nesrin de benim için çok üzülüyor. Ne yazık ki ben onun da kalbini kırdım. Ama gözleri görmeyecek, hiçbir zaman göremeyecek olan bir insanın kusuruna bakılır mı?" Sayfa 62. Bu sözlerden Volkan'ın engelinin arkasına sığındığını ve kendine acıdığını çıkarabiliriz. Nesrin, Safinaz'ın yalanları ortaya çıkınca tekrar köşke taşınır ve yavaş yavaş Volkan'la Mürşide'nin yakınlaşmasını Volkan'a telkin etmeye başlar. Oysa Volkan bu konuda çekingendir. Zira herkesin gözlerini görmeye tahammül edemeyeceği düşünmektedir. Volkan bir gün Mürşide'ye çiçekten kör olan gözlerinin halini göstermeye tahammül edip edemeyeceğini sorar. Mürşide, "Tabii sana çok acırım, belki gözlerim yaşarır ama neden bakmayayım?" diye yanıt verir. Sayfa 93. Volkan bu soruya şu yanıtı verir. "Bilmem Mürşide, Nesrin bir iki defa baktı yüzüme. Benden iğrendiğini, gördüğü o oyuk gözlerin sinirlerini bozduğunu söylemedi bana. O metin bir kızdır. Ama annem benim yüzüme bakamıyor. Annem olduğu halde benim o kör olmuş gözlerimin manzarasına dayanamıyor." Sayfa 93. Bu itiraf Volkan'ın iç dünyasına doğrudan bir penceredir. Bu pencereden annesi tarafından olduğu gibi kabul edilmediğini düşünen bir çocuğun acısına tanık oluruz. Bu kabul edilmeyişin onun kendine olan güvenini nasıl kemirdiğini de fark ederiz. Volkan daha sonra Mürşide ile evlenir ancak okur onun Nesrin'e evlenme teklif etmeye cesaret edemediği için Mürşide ile evlenmeyi seçtiğini sezer. Kemalettin Tuğcu anlatılarında kendine acıyan engelli tipi sıkça görülür. Küçük Kambur'daki Tevfik, görmeyen yavrudaki kendinden eli ermez, gücü yetmez, gözleri görmez bir kız olarak bahseden Lamia bu tipe örnektir. Tuğcu, anlatılarında engelliler genellikle güçlendirilmeye, teşvik edilmeye ihtiyacı olan kişiler olarak çizilmişlerdir. Engelli karaktere yardımcı olan bir ana karakter mutlaka vardır ve roman bu karakterin gözünden anlatılır. Bu durumda engelsiz karakterin engelli karakter hakkındaki duygu ve düşünceleri daha çok ön plana çıkar. Engelli karakterin iç dünyasından en sıkı yansıyan duygu, engelsiz duruma duyulan özlemdir. Tanrısal anlatıcının engelli bir karaktere odaklanarak olayları anlattığı durumlarda, engellinin iç dünyasına diğer anlatılara kıyasla daha çok nüfuz etmek mümkün olur. Bu duruma örnek olarak Tuğcu gibi ortopedik engelli olduğunu bildiğimiz bir yazarın, Melike Funda Kaynağ'ın kurguladığı güneşe açılan penceredeki tutkuyu alabiliriz. Tutkuyla ilk kez karlı bir günde karşılaşırız. Tekerlekli sandalyesinde pencereden dışarıda karla oynayan arkadaşlarını seyreden Tutku, karda oynayanları içeri davet eder ama çocuklar gelmek istemez. Tanrısal anlatıcı bu sahneyi şöyle betimler. Gözleri dolu dolu olan Tutku, "Ben de dışarıda kar oynamak istiyorum." diye iç geçirdi. Ağlamamak için kendini zor tutuyordu. Küçük kızın yüzündeki mahzunluk, mutfakta işlerini bitirip salona geçen Huriye Hanım'ın içini sızlattı. Haylaz çocuklar gelmemiş, torununu yalnız bırakmışlardı. Sayfa 4. Bu sahne, Tutku'nun yürüyebilen arkadaşları gibi karda koşup oynamak isteyen ve bunu gerçekleştiremeyince her çocuk gibi için için üzülen iç dünyasını sergiler. Daha sonra anneannesinin içeri taşıdığı karlarla oynayan Tutku, bunu o denli zevkli bulur ki, gece yattığı yerde karda koşup oynamanın nasıl bir şey olacağını düşünen kız, "Ben bile bu kadar zevk aldığıma göre elbette eve girilmez." diye düşünerek, sabah kendisini reddeden arkadaşlarına hak bile verir. Sayfa 5. Tutku, ateşli bir hastalık sonucu yürüme yetisini kaybetmiştir. Çalışan anne ve babanın çocuğu olduğu için o olaydan sonra anneannesi tarafından bakılır. Tutku hep bir gün anneannesinin kendi evini özleyip dönmesinden korkar. Bu olasılık aklına geldikçe üzülür ve geceleri anneannesinin onu bırakıp gitmemesi için dua eder. Bu dualardan Tutku'nun kendisine bakan anneannesine olan bağımlılığını sezeriz. Tanrısal anlatıcı Tutku'nun tekerlekli sandalyeye sahip olduktan sonra kendini hiç eksik hissetmediğini anlatır. Okula giden, başarılı bir öğrenci olan kız kitap okumaya da bayılır. Bir gün arkadaşlarını eve davet eder, arkadaşlarından biri kitaplığından çok etkilenir ve ödünç kitap ister. O zaman Tutku'nun iç dünyasına ilişkin yeni bir bilgiye daha ulaşırız. Daha önce üst kat komşusu bir çocuk da kitap istemiş ve geri getirmemiştir. O zaman çok üzülmüş ve babasının bir daha kimseye kitap vermemesi öğüdüne, demesi kolay. Ben vermemeye başlarsam onlar da benim yanıma gelmezler, yapayalnız kalırım diye korkuyorum. Sayfa 13. Karşılığını vermiştir. Bu karşılık, yürüme engellinin yürüyen insanları daha üstün gördüğü, ancak bir çıkar karşılığında yanında kalmaya razı olduklarını düşündüğünü gösteren bir alıntıdır. Tutku, kitap isteyen arkadaşına kütüphanesinden ilkesel olarak kitap ödünç vermeyeceğini, ancak ne zaman isterse gelip okuyabileceğini belirtir. Kız bu durumdan hoşnut olmaz ve gider. Sonraki duygular şöyle anlatılır. Kızlar bir süre sonra daha da sessiz oturdular. Tutku, ipeyi darılttığı için pişmanlık duyuyordu. İçinden, yaptığın arkadaşlığa sığmadı, ne olurdu ki sanki inat etmeseydin, bak kaybeden yine sen oldun derken, ta derinliklerinden gelen bir ses de babasının sözlerini tekrarlayarak, çıkarlara dayanan arkadaşlık temeli olmayan ev gibidir, eninde sonunda yıkılır. İpek de senden faydalanamadığı için gitti, diyordu. Bu düşünce ne kadar acı verse de doğruydu. Ülker ve Hatice'nin hala kendisiyle birlikte oluşları onu rahatlatsa bile, bir gün onların da gidebilecekleri olasılığını düşünmeden edemiyordu. Elini okşarcasına raflarda duran kitapların üstünde dolaştırdı. İşte onu hiç terk etmeyecek arkadaşları burada yanı başındaydılar. Sayfa 17. Tutku'nun babasının söyledikleri tüm çocuklar için geçerli olsa da, Tutku arkadaş bulamamak endişesiyle yalnız tecrit edilmiş kalma korkularını yoğun biçimde hisseder. Yukarıdaki alıntıda korkunun yanı sıra durumunu kabullenişini de kitapları okşamasından anlarız. Tutku'yu okulda gördüğümüz bölümlerde derslerinde başarılı, köy okulları için kitap toplama kampanyasına ön ayak olan özgüvenli bir kişi vardır karşımızda. Yürüyemediği, arkadaşlarına karşılamadığı için çok üzüldüğünü ise bir sahne olmasa anlamak zordur. Sınıfa yeni gelen öğrenci Berk, sırada Tutku'nun yanına oturur. Teneffüs zili çaldığı zaman da onu dışarı davet eder. Bunu duyan bir başka arkadaş atılıp Berk'in kulağına bir şeyler fısıldar. Sonrası şöyle anlatılır. Berk'in yüzündeki şaşkınlıktan Haluk'un ne dediğini anlayan Tutku, başını üzüntüyle önüne eğdi. Gözlerini yakan yaşların akmaya başlamasından önce olanların çıkıp gitmesini diliyordu. Sayfa 24. Herkes teneffüse çıkarken sınıfta kalmak kuşkusuz Tutku'yu üzer. Dıştan çok özgüvenli bir duruşu olan küçük kız için, arkadaşlarına karışamamanın, okul yaşamına bazı kısıtlamalarla dahil olabilmenin üzüntüsü hissedilmektedir. Tutku'nun engelliler hakkındaki düşüncesini ise ön yargı ile ilgili düşüncelerinden çıkarırız. Ailesi, üzüleceği endişesiyle Tutku'yu İpek'le arkadaşlığı konusunda uyarınca Tutku şunları düşünür. Tutku, anneannesinin endişe etmekte haklı olduğunu biliyordu. Yine de İpek'in aslında iyi bir kız olduğunu düşünmeden de edemiyordu. Çünkü bazı insanlar da kendisi hakkında yanılabiliyor, yürüyemediği için onun kaprisli ve şımarık olabileceği fikrine kapılıyorlardı. Tedavi için gittiği hastanelerde özürlü insanlar arasında hastalığını duygu sömürüsü olarak kullananlar az değildi. Bunun kötü bir şey olduğunu bilen küçük kız onlara benzemeyi istemiyordu. Bu yüzden davranışlarına olabildiğince dikkat ediyordu. Ama yine de yanlış anlaşılmasına engel olamıyordu. İpek'i bu yönden kendisine benzettiği için ona bir şans daha verilmesi gerektiğine inanmaktaydı. Sayfa 28. Bu alıntı üç açıdan önemlidir. İlki, kalıp tip yaklaşımıyla her engelliyi bir kalıba sokmanın yanlışlığını anlatır. Nasıl engelsizler arasında şımarık ve kaprisliler varsa, engelliler arasında da şımarıklar olabileceğini, ancak bu huyların tüme genellenemeyeceğini anlatır. İkincisi, bazı engellilerin davranışlarına bizzat bir engelli gözünden eleştiri getirir. Engelli nedeniyle duygu sömürüsü yapanlar hoş karşılanmaz. Üçüncüsü de, kendi deyimiyle özürlü olduğunu kabul etmiş bir bireyin, kendi özellikleri ve kişiliği içinde algılanmak arzusunu sezdirir. Tutku, engelli olduğu için ön yargılarla algılanmak ve değerlendirilmek istemez. 8. ayrımın sonu, sayfa 122.